افتادی ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, 3 kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.
Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programına hoş geldiniz. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Bey hazırlıyor. Ana kumanda masasında sevgili İsmail Salih Sert bulunuyor ve ben Deniz Fehim Harmanş'a sunuyorum. Hocam hoş geldiniz öncelikle.
Hoş bulduk, teşekkürler.
Biz de sevgili TGRT FM dinleyicileriyle beraber olmaktan, huzurlarında olmaktan ayrı bir mutluluk duyuyoruz. Özledik kendilerini.
Evet, aynı şekilde kendilerine inşallah nice Ramazan-ı Şeriflere kavuşmalarını da
evet
diliyoruz. Hayırlısıyla, hayırlı uzun ömürlerle ve iyi bayramlar diliyoruz.
Evet, çok teşekkür ederiz.
Biz de teşekkür ederiz, çok sağ olun.
Çok kıymetli bir Ramazan ayını geride bıraktık. Gerçekten Müslümanlar için çok önemli bir zaman dilimiydi. Şimdi bayram günlerinde idrak ediyoruz. Cenab-ı Hak bütün Müslümanların mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyoruz. Bütün İslam alemi, bütün dünya için hayırlara vesile olsun inşallah.
İnşallah.
Şimdi Ramazan ayında önemli olaylar oldu. Hem dini olarak hem siyasi. Şöyle bir genel bir değerlendirmenizi isteyeceğiz hocam sizden.
İnşallah. Buyurun. Çok teşekkür ederiz. Tabii şimdi Ramazan nasıl geçti, Ramazan ayı nasıl geçti diye şöyle bir düşündüğümüz zaman öncelikle bir misafiri ağırladık ve ardından uğurladık. Evet. Sayılı günler tez geçer derler. Sayılı günler gerçekten de öyle. Çok çabuk geçiyor. Çok hızlı geçiyor. Onun için herhalde insan ömrünün bilinmeme işi de güzel bir şey. Ömür bilinse de şu kadar senin ömrün var dese herhalde çok daha hızlı geçerdi. Evet. Bilinmemenin nimetlerinden bir tanesi de bu. Yani kısa bir süre içerisinde insan saymaya başladı mı, o sayılı günler çok hızlı geçiyor. O sebeple herhalde saymamak gerekiyor bazen.
Evet, saymamak daha iyi.
Şimdi çok kıymetli bir misafiri ağırladık. Zira 12 ayın içerisinde o sultandı o ay. 11 evet ayın sultanı olan bir Ramazan-ı Şerif'i değerlendirdik. Tabii ondan memnun olmamak mümkün değil. Evet. O bereket ayı, rahmet ayı, mağfiret ayı. Kur'an-ı Kerim o ayda inmeye başladığı için Kur'an-ı Kerim'le de irtibatı bulunuyor. Onun da bütün bereketlerini üzerinde toplamış oluyor. Dolayısıyla her bakımdan rahmet ve mağfiret ayı ve bu bereketi maddi ve manevi olarak milletimiz her haliyle yaşıyor ve görüyor. Dolayısıyla da ondan gerçekten memnun kalmamak imkan dahilinde değil. Ancak o bizden memnun kaldı mı? Mesele bu. Yani misafir eve gelir. Sen misafir için her şeyi ortaya çıkarmaya çalışırsın. Değil evet mi? Yani dolayısıyla misafirin senden memnun kalması çok önemli. Onu memnun edebilmek için önce misafir gelmeden temizliğini yaparsın. Odayı tertip edersin. Oturacağı odayı temizlersin. Oturacağı yastığı yerine göre koltuğu değil mi? Evet. Ve yiyecek, içecek her şeyi hazır edersin.
Tam tekmil.
Evet. Ve bakarsın, genelde insanlar misafirliklerde hep böyledir, onu memnun etmek. E tabi ardından da memnun kaldı mı acaba dersin. Yani evet, her şeyi yaparsın ama eksiksiz olması bir şey değildir. Şimdi ben mümkün bazen değil, mümkün değildir. Şimdi bazen misafirler davet ederdik.
Evet.
Mutlaka sofraya bir şey koymayı unutursun. Hazırdır orada. Koymayı unutursun. Getirmeyi unutursun. Veya dökersin.
Dökersin.
Yani evet, mutlaka bir yanlış, bir üzüntü verici bir hadise yaşanır.
Evet.
Her şey çünkü insanoğlunun işi dört dörtlük ve %100 değildir asla. Evet. %100 değildir. Onun için dersin ki en sonunda, acaba misafir bizden memnun kaldı mı? Bizden evet, memnun kaldı mı? İşin bu noktası çok mühim. Dolayısıyla misafir bizden memnun kaldıysa işte o zaman rahatlarsın. Ve o yorgunlukların, değil mi?
Evet.
Büyük bir sevince dönüşür. Çok sevdiğin bir dostu sevindirdin, memnun kıldın, senden razı oldu. Dolayısıyla da rahat ve huzurlu olursun. O sebeple şimdi bu açıdan baktığımız zaman inşallah Ramazan ayı da bizden memnun kalmıştır diye söylüyoruz. Zira artık milletimiz bir 11 ay yine Ramazan'ın hasretiyle, eskiden yanacak, hep böyleydi Osmanlılarda, eski bizim ecdadımız hep Ramazan'ı gözlerlerdi. Hayat Ramazan'a kuruluydu. Zira her bir ibadetini, temel ana ibadetlerini belki Ramazan'a biriktiriyordu. Mesela insanlar zekatını mutlaka Ramazan'dan Ramazan'a verirler.
Ona göre ayarlarlar. Değil
mi? Ona göre ayarlarlar. Bir yıldır çünkü o. Her yıl hesaplandığı için. Ama ne yaparlar? Ramazan'da bunu verirler. Niçin? Çünkü Ramazan'da bir yapılan bir farz 70 farz gibidir.
Evet.
Yani orada Peygamberimizin Ramazan ayıyla ilgili çok müjdeleri var. Bunları ona göre ifade ediyoruz tabii. Bir sünnet bir farz gibidir. Değil mi?
Evet.
Bir farz 70 farz gibidir. Şimdi siz zekatınızı verirsiniz, o zekatın sevabını kazanırsınız ama Ramazan ayında verdiğiniz zaman sanki 70 defa vermiş gibi sevaba nail olursunuz onu.
Evet.
O kadar büyük bir sevap. Onun için sanki ibadetleri Ramazan ayına da temel ibadetlerini o ayda yerine getirmeyi hesaplamışlardır. Yine mesela Kur'an-ı Kerim okumalar, hatim indirmeler, değil mi? Bunlar en üst derecede icra edilir. Ve çünkü bir de hani Ramazan ayı nasıl geçerse insanın bir yılı da öyle geçer.
Evet.
Ramazan ayını nasıl değerlendirdiyse, güzel değerlendirebildiyse bir yılı da öyle geçer. Yani o Ramazan ayını Kur'an-ı Kerim okuyarak geçirdiyse diğer aylarda Kur'an-ı Kerim okuması rahat ve kolay olur. İbadetleri tam manasıyla yerine getirdiyse diğer zamanda da yapmak kolay ve rahat olur. Böyle kalbi yumuşak olur, cömert olur. O halleri diğer aylarda da devam edebileceğinin de müjdeleri var. Dolayısıyla böyle ibadetlerini milletimiz genelde Ramazan ayına daha fazla
arttırarak
yerine getiriyor ki o ayı kendinden memnun kılmaya gayret gösteriyor.
Hem mali hem bedeni ibadetlerin, değil mi? Yani
tabii yani bedeni ibadetlerde bir takım farklılıklar da var. Mesela Ramazan ayında teravih namazları var, değil mi?
Evet.
Yani maddi olarak bakmış. Şimdi iftar ziyafetleri var. Kur'an-ı Kerim, manevi olarak Kur'an-ı Kerim okumalar, hatim indirmeler, artı teravih namazları. Yani milletimiz bu ayı gerçekten dolu yaşıyor. Önce sahura kalkıyor, ertesi güne niyet ediyor, oruçlu oluyor, gün boyu bir oruç ibadetiyle geçiriyor. Ardından genelde %90 iftar ziyafetleri ya bir davette oluyor veya kendisi iftar vermiş oluyor. Hatta şunu gördük ki bu sene hani kışın genelde çadır iftarları vardı.
Evet.
Son 10 senede 15 doğru, senede özellikle çadır iftarları damgasını vurmuştu,
evet,
Ramazan ayına. Ancak bu sene bu sokak iftarlarına dönüştü.
Evet.
Özellikle mahalleler iftar yerine döndü. Bu gerçekten çok hoş. Bakıyorsun 1000 kişilik, 500 kişilik, 5000 kişilik büyük iftarlara şahit oldu. Bunlar da gerçekten çok duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Gerçi bazen mahalleye giremeyen taksiler, şeyler şikayetçi olsa da.
Ama bu çok şöyle bir yönü de var belki. İnsanları birbirine kaynaştırdı. En o mühimi insan birbirini bu. Tanımıyor belki.
En mühimi bu. Belki aynen öyle ya. Mahalledeki insanlar birbirlerini tanımıyor. İkincisi Fehim Bey, yani bir sokakta bakıyorsunuz 3000 kişi, 5000 kişi, 1000 kişi inmiş, masalar kurulmuş. Bir anda çorbalar, iftarlıklar, karşılıklı muhabbet, çoluk, çocuk, kadın, erkek. Yani bakıyorsunuz bir muhabbet içerisinde o iftarı dolu dolu yaşamak. Hani bazen eskiler bahsederlerdi. Biz bunları 15-20 sene içerisinde özellikle böyle bir eski değerlerden kopuş diyebileceğimiz bazı şeyler yaşandıkça insanlar çocukluklarını
hep hatırlarlar. Şey derler yani. Eskiden böyle derler.
Ah eski Ramazanlar falan derler. Şimdi evinde iftar açıyorsun sadece. Evet. Açıyorsun, açamıyorsun çoluğunla çocuğunla. Ya yani bugünkü çocukların yarın için anlatabilecekleri bir şeyler de olmalı.
Değil mi?
Yani bizim zamanımızda işte 5000 kişi sokaklarda masalar kurulur, yaz günleri iftarlar, ardından hani belediyenin bir takım çocuklara yönelik eğlence faaliyetleri evet. var. Şimdi bunları Ramazan ayının mahsus güzellikleri, muhabbeti olarak bunlar hatırlanacaktır yarın. Şimdi biz belki kendimiz bunların şeyini tam manasıyla idrak edemiyoruz. Ancak çocukların o zihninde oluşabilecek hadiseleri de düşünmek lazım. Duygular, duygu ve düşüncelerini de değerlendirebilmek lazım. O sebeple ben açıkçası gerçekten çok önemsediğimi ifade edeyim burada. O hem çadır iftarlarını hem sokak iftarlarını bugün yapılmakta olan hem yerine göre o eğlencelerini evet. gerçekten bunlar yarının çocukları için o bir özlem. Özlem olduğu zaman siz şunu da düşünüyorsunuz. Yarının idarecileri oluyor bunlar. Evet. Yarının belediye başkanları oluyor. Yarının yerine göre hükümet idarecileri oluyor. Yarının eğitimcileri oluyor. Bunlar da daha güzel kendi çocuklarına, kendi zamanının çocuklarına hatırlanacak bizler neler yapabiliriz diye düşünecektir.
Evet.
Değerlendirecektir. Yani eskiye özlem kendisinin de bir şeyler yapması gerektiğini kendisine empoze edecektir. O eski güzellikleri öyleyse sen de bugünün çocuklarına yaşatacaksın. Belki biz eski Ramazanlar derken o çocukluğumuzun Ramazanlarına evet. dönüyoruz. Dolayısıyla da bugün bunu düşünenler bugünün çocuklarına yaşatmış oluyor. O sebeple bunların gerçekten yaşatılması ve yine ben mesela bulunduğum yerde özellikle sitede sabah davulcunun böyle maniyeleriyle uyanmak gerçekten çok hoş bir şey.
Evet.
Yani davulcu hemen kulağınızın yanı başında davulunu çalarak ve maniler söyleyerek gidiyor. Bu
güzel.
Eski o gerçekten unuttuğumuz son senelerde unutmuştuk mesela ben evet. Fatih'te 10 sene oturdum. Hem de Fatih davulcu neredeyse duymamıştım.
İstanbul'un merkezi yani.
Merkezi Fatih. Ama bugün bir sitede o yönetimin tutması etmesiyle ve davulcunun çalması o eski şeyleri yaşatıyor.
Evet. Biz
çünkü
büyükler...
davul artık Ramazan'ın alameti gibi oldu.
Evet.
Değil mi?
Yani siz
o
biz
maniler.
Mesela yaş olarak belli bir yaşın üzerinde olanlar için bu pek de önemli değil gibi zannediyoruz ama çocuklar için gerçekten mühim. Yani sorsanız bir çocuğa 4-5 yaş, 6 yaşında çocuğa ne var Ramazan'la ilgili aklında? Herhalde bunları söyleyecektir. Davul, işte sokaklar, eğlenceler.
O ayın farklılığını hissedecektir.
Hissetmeli.
Yaşayacaktır. Onun bereketini yaşayacaktır. Bunu nerede görüyoruz mesela? Sofralarda görüyoruz. Evet. Sofralarımızda görüyoruz. Bir anda sanki memlekette bir anda bereket oldu.
Evet.
Bir anda bolluk oldu. Sanki bir anda kaynaşma %100 derecede arttı. Muhabbet arttı. Birlik arttı, beraberlik arttı değil mi?
Evet.
Yani, şimdi dediğimiz gibi o sofralarda oluşan beraberlik ardından teravih namazlarında camilere taşıyor. Bu beraberlik bir anda camilerde teravih namazlarıyla ortaya çıkıyor. Orada da yine bir birliğin ve beraberliğin sembolü. Çünkü ilk bir sadece teravih namazı cemaatle kılınan bir
evet,
sünnettir. Onun dışındaki sünnetler yalnız kılınır. Orada yine o birlikte kılınmak, ara tesbihatları.
Evet.
Çünkü teravih hani rahatlamadan gelir.
Evet.
Arada biraz oturmak, selatü selamlar söylemek, tesbihatlar söylemek bunlar ardından yeniden namaz.
Belki.
Bir bakıyorsun yine o işte yine hem çocuklardan başlamak suretiyle burada herkesin çocuğun alacağı duygular vardır. Büyüklerin o ibadet sevabından hasıl olan duyguları vardır. Vazifeyi yerine getirmenin huzuru vardır. birlik ve beraberliğin getirdiği o muhabbet ve ahenk vardır. Dolayısıyla da işte dolu dolu yaşanan bir Ramazan, gerçekten belki de 11 ayın milletimiz açısından bu birlikteliği, bu beraberliği pekiştirecektir. Ve milletimiz açısından inşallah daha güzel günlerin yaşanmasına ve yol açacak ve inşallah yeni Ramazanlara hayırlısıyla ulaşacaktır diyoruz.
Şimdi bekliyoruz yani. Bir 11 ay.
Artık öyle bir 11 ay daha hasretle bekleyeceğiz tabii.
Hasretle ne demiş bekleyeceğiz. Bir beytiniz vardı sizin öyle. Gelmenin bir gitmesi var.
Gelmenin bir gitmesi var ey hümam. Gitti gelmek, kaldı gitmek ve selam demişler. Gelmenin bir gitmesi var ey hümam, ey dost. Gitti gelmek, gelmek gitti, kaldı gitmek ve selam. Gelen gitmeye namzat oluyor. Ramazan ayı geldi ve gitti. Bayram günleri geliyor ve gidiyor. Bizler dünyaya geldik ve gidiyoruz. İşte ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde demişler. Ne eser bıraktın, ne yaptın, yine dediğimiz gibi memnun ettin mi? Evet. Bunlar. Şimdi tabii bir de Ramazan'ın yine memleketimiz, özellikle İstanbul için düşündüğümüzde çok farklı zenginlikleri var Ramazan evet. ayının yaşantısını. Mesela camiler, Hırka-i Şerif ziyaretleri evet. değil mi? Bunlar türbe ziyaretleri. Gerçekten özellikle İstanbul'a has çok, tabii yine bunu sadece İstanbul'la sınırlamamak lazım. Bursa gibi, yerine göre Ankara gibi, çeşitli evet. Manisa gibi, Anadolu'nun hemen her yerinde bir manevi sahibi var. Değil evet, mi? Evet. Edirne'ye gidersin, Hasan Sezai Hazretlerini evet. Görürsün. Her yerin bir manevi sahibi olduğu gibi, alimleri, evliyaları bol olan bir memleketteyiz. İzni'ye gidersin, Eşrefoğlu Rumi vardır.
Evet.
Yani akla geldikçe, nereye gidersen git, bir büyük zatı orada vardır.
Gerçekten zengin bir kültürümüz var.
Çok zengin bir kültürümüz var. Şimdi ne yapıyor insanlar Ramazan'da? İşte onları da ziyaretler ediyor. Hatim indiriyor, dualar ediyor, onlara hediye ediyor, onların şefaatlerini diliyor, onları vesile kılarak Cenab-ı Hakk'a dualar ediyor. Bakıyorsun böyle, yani dolu dolu yaşamak, dört dörtlük yaşamak dediğimiz her şey orada oluyor. Eyüp Sultan'da iğne atsan yere düşmüyor.
Evet.
Etraf herkes, ailesi, çoluğu, çocuğu evet. iftarlıklarını alıyor. Orada sofrasını kuruyor. Orada yani sanki Eyüp Sultan'la beraber iftarını açıyor.
Evet.
Mübarek. Belki Eyüp Sultan Hazretleri değil mi? Ruhu evet, orada. Evet. Yani onunla beraber iftarını açıyor. Yukarı çıkıyorsun. Eyüp Sultan'ın hemen her tarafı alim, evliya, veli, evet. kaynayan ve yatanların bulunduğu bir yer. Buraları görüyorsun. İstanbul'un dört bir yanı yine türbeler, her birisi neredeyse iğne atsan yere düşmeyecek şekilde, belki sahura kadar devam
tabii,
eden
tabii.
Bir devam eden bir ziyaretleri halkalarını görüyoruz. Bunlar yine aynı şekilde ve Hırka-i Şerif.
Evet,
özel çok özel, mesela Peygamber Efendimizin o hırkalarının bulunduğu yer. Bu iki şekilde, yani hem sarayda bir Hırka-i Şerif evet. var, hem de meşhur İstanbul'da Fatih'te
hususi bir camisi var.
Cami, yani. Hususi Hırka-i Şerif Camii var. Orada bulunan yine bir Hırka-i Şerif var. Bir tanesini halkımız Ramazan'ın başından sonuna kadar neredeyse ziyaret imkanını buluyor.
Evet.
Ve oraya Anadolu'nun her tarafından turlar geliyor.
Doğru.
Değil mi? Anadolu'nun
Doğru.
her tarafından turlar geliyor ve bir izdiham şeklinde ziyaret ediliyor.
Evet.
Bu tabii çok büyük bir nimet, onun burada bulunuşu, İstanbul'da bulunuşu, bizim evet. memleketimizde bulunuşu, Peygamber Efendimizin iki hırkasının çok büyük bir nimet ve buna milletimizin verdiği değer de gerçekten takdire şayan.
Evet.
Ben bu noktada yani tebrik ediyorum. Yani çok güzel bir, bunu mutlaka %100 olması mümkün değil ama genel olarak bu şeylerin yaşanması, gösterilmesi, o hürmetin, saygının ona gösterilmiş olması, o ziyaretler gerçekten takdire şayan bir durum. Çünkü bunlar milletimizin tapu senetleri gibi,
evet.
o harç, birlik ve beraberliğinin harcı gibi olan şeyler. Her yere toplayamazsın böyle bir anda
evet.
yüz binlerce, milyonlarca insanı bir yeri ziyaret ettiremezsin.
Çok zor.
Bu aşkla, şevkle o Peygamber Efendimiz'e hürmetin bir ifadesi olarak orada yansıyor. Mesela aynı şekilde bu Hırka-i Şerif bir de sarayda var. Sarayda da mesela Hırka-i Şerif ziyareti mutlaka yapılır. Bunlar Yavuz Sultan Selim zamanında Mısır'ın fethiyle beraber o hırka gelmişti. Ramazan'ın 15. günü mesela orada başlar Hırka-i Şerif ziyareti.
Orada bir devlet töreniyle. Tabii,
devlet töreniyle başlar, merasimle başlar. İstersen bir...
Evet, biraz böyle kısa bir ara verelim. Bir
ondan sonra o Hırka-i Şerif ziyaretinden İnşallah. Biraz da ikinci bölümde İnşallah. Bahsedelim.
Peki, ikinci bölümde buluşmak dileğiyle efendim. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının ikinci bölümüne tekrar beraberiz. İletişim bilgilerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam, sarayda Hırka-i Şerif ziyareti ile başlayalım dediniz.
Evet.
Nasıl olurdu?
Şimdi mukaddes emanetlerin bulunduğu bölgede evet. Hırka-i Şerif malum biliyoruz. Orası gerçekten önce en güzel kokularla temizlenir, süslenir, kokular sürülür ve gereken ihtimam gösterilir. Bu temizleyicilerden bir tanesi de padişahtır.
Bizzat padişahtır.
O bulunduğu şebekeyi eline gerçekten bezler verilmek suretiyle temiz. Padişah temizleyicilerin bizzat içerisindedir. Hmm. Bu da yine çok önemli hususlardan bir tanesidir. Ve 15. günü, Ramazan'ın 15. günü, padişah devlet erkanı ile beraber ananevi bir merasimle burayı ziyaret eder. Az önce dediğim gibi bir gün önce, 14. günü, has odalı ağalar olduğu halde oraya gelinir. Hırka-i Saadet dairesine padişah da dahil gider. Burada kılınan sabah namazından sonra temizlik yapılır ve padişah bizzat bu temizliğe katılır. Hırka gümüş şebeke içerisinden çıkarılır ve bir tarafa konulur. Gül suyu dolu kaseler, yeni süngerler getirilip yere serilen müzeyyen meşin örtü üzerine yerleştirilir. Ve gül suyuna batırılmış süngerlerle duvarlar, kapı kolları, pencereleri silinir. Ve hatta bunlardan bir tanesi de padişaha verilir ve padişah bizzat bu temizlik işine katılır. Hmm. Ve orası en güzel kokularla böyle süslü ziyarete hazır hale getirilir. Bunun içinde bizzat padişah var. Ertesi sonra adet üzere kimlerin ertesi gün geleceği, devlet erkanının kimlerin katılacağı, tertip edilen davetiyeler hazırlanır. Kendilerine kapıcılar veya çavuşlar gönderilir bu tezkireler onlarla. Ve ertesi gün hem ilmiye sınıfından hem askeri sınıftan devlet erkanı şeyde hazır olur. Öğleden Ramazan'ın 15. günü öğleden önce vezirler, kazı askerler, nakib-ül eşraflar hemen hemen bütün devlet adamları Ayasofya Camii'nde toplanırlar ve orada öğle namazını kıldıktan sonra saraya girerler, saraya gelirler. Tabii bunun merasimlerine çok fazla şey yapmıyorum.
Evet.
Hırka-i Saadet gümüş sandığı içerisinden çıkarılıp yastıklar üzerine yerleştirilir. Onun anahtarı olur. Padişah açar üstten. Ve protokole göre gelip orada şeyi açarlar. Tabi Hırka-i Şerif'i öperler. Ancak buradaki öpme doğrudan olmaz. Yani Hırka-i Şerif'in üzerine bir tülbent konulur. Evet. Ve o tülbent öpülür.
Evet.
Tülbent öpülür. Ve öpüldükten sonra yenisi değiştirilir. Hı. Ve öpen kimse ya o tülbent hediye edilir.
Bu da hediye ayrı edilir. Bir adet.
Ayrı bir adettir. Hediye edilir. Ve böylece bu şekilde şey tamamlanmış olur. Kendilerine hediye edilir. Tamamlanmış olur. Yine itina ile yerine yerleştirilir.
Orada her ziyaret eden de şey var mı?
Tabii. Her ziyaret edenler onları öperler. Küçük tabii bunlar tülbent gibi şeyler. Öpülecek yerinedir. Küçüktür. O bez kendisine takdim edilir. Ve onlar bunu bir hatıra olarak saklarlar. Belki yarın öldüklerinde yüzlerinin, gözlerinin üzerine örtülmesine vasiyet ederler. Hani bu evet. tip şeylerin çok yaşandığını biz şahit olmaktayız, bilmekteyiz. Evet. Bu şekilde Hırkayı Şerif'in çok özel bir ziyareti ve günü vardır. Bu Hırkayı Şerifler de Ramazan'ın yine Ramazan'ın en önemli Hırkayı Şerif ziyaretleri en önemli bölümlerinden bir tanesini teşkil eder. Evet, Ramazan ayına mahsus hususlardan bir tanesidir. Şimdi bir de tabii Ramazan nasıl geçti dediğimizde bir de tartışma. Hani böyle nasıl geçti diye söyleyince
günlük hayata
döndüğümüzde Ramazan bir de tartışmalarla geçti. Şimdi bunlar ne? Mesela teravih namazı ve vakit tartışmaları.
Evet. Çok
değil mi? Bunlara
halbuki her sene yani temcil pilavı gibi derler ya getirilir. Yani bu belli değil midir?
Şimdi bu belli Fehim Bey ama insanlar epeyce etkileniyor.
Evet.
Yani bu televizyonlar, çeşit çeşit programlar ve dikkat ederseniz aynı isimler bütün kanallara tek tek geziyorlar.
Sırayla
her kanala bu insanlar farklı şeyleri söyleyen insanlar.
Aykırı insanlar.
Hemen hemen bütün kanallara çağrılıyorlar. Her kanalda bunlar neticede insanlar dinliyor. Hani minareyi çalan kılıfını hazırlar derler.
Evet.
Değil mi? Her şeye kendince bir mantık silsilesi yoluyla insanlar kendine kendi mantığı içerisinde sanki doğruymuş gibi cevaplar bulabiliyorlar. Evet. Mantığa uygun hale getiriliyorlar. Akla uygun hale kendilerince getiriyorlar. Sanki delili varmış gibi. İnsanlar bilmeyince dinin ne olduğunu, cevabını doğru mu acaba falan diyorlar. Bu böyle doğru mu diye düşünebiliyorlar. Dolayısıyla da bunun yıkıcılığı çok fazla oluyor.
Evet.
Onu da bu arada söylemek isterim. Yani ciddi manada bir yıkıcılık meydana getiriyor.
Mesela hangi konularda yıkım olur?
Mesela şimdi hani teravih, ben geçen bir yerde de gördüm bir teravih namazında. 8 rekattan sonra birdenbire patır patır patır hareketler oldu.
Nasıl?
Önce ben anlam veremedim. Neredeyse yarısı boşaldı. Gittiğim yerde.
Yani.
Millet çıktı. Şimdi sonradan bu birden dank etti. Hani diyorlar ya bazıları teravih 8 rekattır. Sonra bunu Osmani Emevi namazı oldu, uyduruldu falan.
Nasıl
sonradan
yani?
Yükseldi.
Osmani Emevi ne demek?
Şimdi işte adam böyle yuvarlıyor meseleyi.
Evet.
Yani meseleyi öyle bir şey söylüyor ki Peygamberimiz zamanında teravih 8 gibi kılınmış ve sonra gelen insanlar buna ilavelerde bulunmuş zannediyorsun onları dinlerken.
Evet.
Söylenilen şey bu. Şimdi bunlar gerçekten şimdi dinin ne olduğunu, gerçekten teravih 8 rekat mı Peygamberimiz kıldı? 20 rekat nasıl çıktı? 20 rekatı ilk defa kim kıldı? Tarihen hadiseleri bilmediğiniz zaman sanki bu insanlar evet söz sanki doğruymuş gibi ama ardından başlıyor, ardından mecraından çıkartılıyor.
Evet.
Yani önce doğru bir söz söylüyor güya kendince. Ardından onu öyle bir mecraya götürüyor ki tamam başlangıcıyla alakası falan kalmıyor. Mesela tarihen sabit olan şey nedir Peygamber Efendimiz'in buradaki uygulaması? Önce teravih namazını camide kıldı.
Evet.
Sonra 8 rekat olarak kıldı. Gitti evinde tamamladı 20 rekata. Ve soranlara da hani birkaç gece böyle 8'ini camide sonra 12'sini evinde yalnız kılınca yani ümmetime farz edilebilir. Farz gibi anlaşılır. Farz gelir. İnsanlar hani bundan Peygamber Efendimizin hareketlerinden, sözlerinden, hareketlerinden hükümler çıkartır alimler.
Evet.
Biz bunları biliyoruz tabii İslam tarihi içerisinde. Şimdi Peygamber Efendimiz 20 rekatı da hep camide cemaatle kılmış olsaydı acaba evinde yalnız kılabilir miydi, kılamaz mıydı?
Evet.
Değil mi? Yani bu o zaman sanki hep şeyle kılmak kesin şart haline gelirdi. Halbuki bu hareketlerden işte teravih namazının 20 rekatının da cemaatle kılınabileceği gibi 20 rekatının yalnız kılınabileceği hakkında da ne oldu? Alimler hükümler verdiler.
Evet.
Buradaki değişik uygulamalardan. Ama Peygamber Efendimizin 20 rekat kıldığını bütün kitaplar yazıyor. 8'ini orada, 12'sini evde veya 20'sini de camide kıldığını bütün kitaplar bu farklı uygulamaların hepsini yazıyorlar. Peki Emevi Osmani namazı dediklerine?
Evet, o ne?
O değil mi? 20 rekatı camide ilk defa cemaatle kim kıldı diye soracaksın adama. Bu da yine çok kesin bir haber.
Değil mi?
Çok kesin, net bir haber. Kim kıldı? Hazreti Ömer Efendimiz evet. kıldırdı. Değil mi? İkinci Doğru. halife Hazreti Ömer Efendimiz zamanında teravih namazı orada. Onun için dört halife zamanındaki şeyler sünnet sayılır. Onların çünkü halifelikleri, sözlerinin doğruluğu, her şeyi Peygamber Efendimiz tarafından bildirilmiştir, kesindir. Onun için Hazreti Ömer Efendimiz zamanından itibaren artık teravih bütün Müslümanlar o günden bugüne camilerde 20 rekat olarak cemaatle kılarlar. Peki gidemeyen evinde kılamaz mı? Kılar seni zorla getiren oraya.
Veya
yok.
Evinizde misafir gelir onlarla beraber.
Onunla beraber kılarsın. Cemaatle kılarsın. Veya o da yok gidemedin evinde yalnız kılarsın.
Evinde yalnız kılarsın evet.
Yani hepsi bunun var. Bunların hiçbirisi olmayacak şeyler değil. Hepsi var. Ancak camide cemaatle kılınması Hazreti Ömer Efendimiz'e itibaren den bugüne kadar gelen bir uygulamadır. Bunu Emevi namazı, Osmani namazı, Emevi ile Osmani'nin arasında bile kaç yüz sene var.
Yani bu kelimeler sanki biraz başka şeyler... Bu
bozmak için.
Geliyor.
Bu kelimeler şu ifade, Emeviler 150-200 sene devam etmiş bir devlet. Hangi Emevi sultanı koydu? Adama
değil
sorarlar.
Değil mi?
Yani hangi Emevi sultanı bunu yerleştirdi be kardeşim? Hangisi? İkinci Ömer'den Ömer bin Abdülaziz mi? Başka bir halife mi? Evet. Kim, onu niye söylemiyorsun? Osmani dediysen hangi Osmanlı sultanı bunu yerleştirdi?
Evet.
Osman Gazi mi? Orhan Gazi mi? Birinci Murat mı? Ben bütün padişahlara yaptıklarını da biliyorum, fermanlarını da biliyorum, sözlerini de biliyorum, eserlerini de biliyorum. Osmani Emevi namazı diyerek öyle ulu orta sözü söyleyip bırakıp gitme. Kimse onu söylersin. Bunlar gerçekten dini bozan. Hani bu ümmetin en iyisi iyi din adamları, en kötüsü kötü din adamlarıdır diye hadis-i şerif vardır.
Evet.
Bütün bir milleti de bunlar peşinden sürükleyip bozuk yola götüren insanlar. Bir kişi değil. Hani bir alimin ayağı kaydı mı binlerin, milyonların ayağı kayıp gider. Tamam. Kendine bu alim süsü veren bu insanlar gerçekten çok cahil insanlar bu konularda. Veya bozan insanlar. Bu işi en iyi bir bozmayı iyi bilen insanlar.
Şunu söyleniyor hocam, özür dilerim. Mesela bu tür beyan veren hoca efendiler kimlerse konuştukları zaman hep kendi aramızda konuşuruz ya. Ya niye mesela bunları söyleyen birileri de çıkmaz televizyonlara karşılarında? Meydan boş mu?
Neden? Hayır, bunlara cevap verenler de var. Yok evet. değil. Fakat dedim ya, aykırı sözler çabuk yankı buluyor.
Evet.
Ve bunları bir bilineni bir kez daha söylemek insanların çok dikkatini çekmeyebiliyor. Bilinmeyeni söylemek, farklı bir sözü söylemek, Aynen. değişik bir sözü söylemek insanların ilgisini celbediyor, dikkatini celbediyor.
Hani mesela hep konuştuk, anlattınız bize. Hürrem Sultanı, Kanuni Sultan Süleyman.
Değil mi? Evet.
Yani, kaynaklarda var.
Şimdi bunlar aykırı sözler var. Söylenmeden biz bunları anlatsak, biliyoruz falan filan derler. Bilmezler ama biliyoruz derler.
Yani illa dizi mi çekilmesi lazım? Öyle şeyler gözükmesi mi lazım insanların okuması için?
Şimdi tabii daha güzellerinin de çekilmesi lazım. İnsanların da bilgilerini bildik diye değil, sık sık tekrarlamaları lazım doğru evet, bilgiyi.
Bir defa okudum ben öğrendim, geçmek yok.
Yok. Yani insanlar şu anda ben şöyle cehaleti şöyle görüyorum. Bildiğini zannedip bilmedikleri insanların temel bilgiler inanın %99.
Değil mi?
İnsan bildiğini zanneder. Sorarsın bilemez.
Siz bir
Hadi say bakalım şunu dersin. Hele dindeki meselelerde
değil mi?
İnsan bilemez. Mesela ben 40-50 yerde böyle evet. şey vermiştim Kanuni dizisi başlayınca. Konferanslar verdim.
Evet.
Mesela Hürrem Sultan'la ilgili herkes konuşuyordu. Onlara evet. şunu soruyordum. Hürrem Sultan'ın yaptırdığı eserleri sayın bakalım.
Tek soru.
Tek soru ya.
Hadi buyurun.
Hürrem Sultan'ın yaptırmış olduğu cami, mescit, imaret, medrese tarafından bana yaptırmış olduğu eserleri sayın. 40 tane eseri var.
Evet.
Hadi buyurun sayın. Yok. Yani biz tanıyoruz canım, biz falan filan ya. Neyi tanıyorsun, neyi biliyorsun?
Ne kadar
soru biliyorsun? Sormaya başladığım zaman Kanuni'nin 13 seferini say bakalım.
Buyur.
Dediğin zaman adam duruyor.
Sükut.
Ama güya biliyor.
Biliyor evet.
Biliyor. Bildiğini zannediyor. Sadece olay bu.
Hani bir beyt vardı, her şeyi bildi de.
Ha bir dermiş. Çok güzel.
Ne yapalım?
Dermiş hakim, bilmediğim nesne kalmadı. Her şeyi bildi bir çare kendini bilmedi demişler. Her şeyi bildi de kendini bilemedi. Aslında insanın önce kendisini tanıması, kendisini bilmesi gerekiyor. İşte o sebeple şimdi teravih namazı buna insanlar hemen ya işte öyle belki kolayına da geliyor.
Kaçacak yere
bu tip böyle aykırı şeyler aynı zamanda kolayına gelmektir. Yani ne yapıyor? İşte hemen 8 rekatı kılıp çıkmak adamın kolayına geliyor. Bazen bozukluk böyle şeylerde de olur. Yapmamak. Ya. Yani ona nefse kolay gelir o. Öteki ağır gelir.
Ağır gelir.
Orada. Halbuki orada sen ne yapıyorsun? Namaz kılıyorsun değil mi? Yani, bu namaz ne?
Sünnet.
Sünnet
ama
olan bir namaz.
Veriliyor.
Hayır. Sünnet namazlara sen çok daha devam etsen ne kaybedersin?
Yani.
Değil mi?
Ne güzel.
Hazreti Ömer Efendimiz'e uymuş oldum.
Tabii başta.
Bütün sahabilere uymuş oldum. Hazreti Ömer Efendimiz döneminde bütün sahabiler bunda ümmetim dalalet üzere birleşmez. O Peygamber Efendimiz'in bütün sahabileri orada birleşti. Aykırı tek bir ses çıkmadı. Ümmetim dalalet üzere birleşmez buyuruluyor. Bütün sahabilerin birleştiği bir şeyde Peygamber Efendimiz'in arkadaşları bunlar.
İşte bunları aradan çıkarttırdıkları için bazı konuşanlar.
Ya şimdi bir tane ilahiyatçı, bir profesör yahut da bir ilahiyatçı bir kişi çıkacak. Sen kimsin yani? Evet. Orada Peygamber Efendimiz'in savaşlarında, cihatlarında, her şeyinde yanında bulunmuş ve Allah doğru sözü Ömer'in diline yerleştirmiştir buyurdu Hazreti Ömer'in. Ve bütün sahabenin onun zamanındaki birleştikleri bir hususa sen karşı çıkıyorsun. Karşı duruyorsun.
Evet.
Ya onlara uyarsın veya ayrılırsın.
Delikanlıca çık.
Ayrılırsın işte. İşte ayrıldı. Ayrılan olur. Evet. Ama bunu yapan kim? Bunu yaptıran, buna sebep olan maalesef işte ilahiyatçı. Bir de tabii vakit tartışmaları.
Evet.
Vakit da, var mı yoksa vakit tartışmaları deyince son bölümde böyle, de bölüm diğer kısımlara.
İnşallah 3. bölümde tekrar buluşalım. O zaman anlatırız inşallah. Merhaba sevgili TGRT FM dinleyicileri. Tarih ve İnsan programının 3. bölümünde tekrar beraberiz. İletişim adreslerimiz, e-maillerimiz tgrtfm@tgrt-fm.com.tr ve ahmet@ahmetsimsirgil.com. Hocam mübarek Ramazan ayı.
Geçirdik.
Geçirdik. Güzel geçti. İnşallah bütün İnşallah. Müslümanlar için, İnşallah. Bütün İslam alemi için, bütün dünya için hayırlara vesile olur. Gerçekten sıkıntılı. Yani Ramazan eskiden, eski kavimlerde de, Peygamberimiz zamanında da o 3 aylarda hiç savaşlara ara verilirdi. Şimdi bakıyoruz bazı İslam ülkeleri denilen yerlerde başka olaylar var ama önce bu şeyi bir anlatsanız bize vakit konularını.
Şimdi bu sene yeni bir iddia daha ortaya atıldı.
Evet.
İşte efendim biz 50-55 dakika daha fazladan yememiz lazım.
Aç mı erken,
erken ağzımızı erken yıkıyoruz, erken bırakıyoruz. Dolayısıyla sabah ezanı da erken
sahurda
okunmuş oluyor.
Evet.
Erken okunmuş oluyor. Sabah vakti daha girmemiş oluyor. Ezan okununca namazı kılanların namazı olmuyor gibi ifadeler. Evet. Aslında çok değil. Yaşı bilen şöyle 1980'lerde 15 yaşının üzerinde olan insanlar 1980'lerde o noktada bir 15 dakika oynandığını oruçla görecekler. Yani 1982 yılına kadar
evet.
15 dakika öncesinden ağızlar yıkanıyordu.
Ezanlar. Herkes aynı tek sesli
tabii,
değil mi?
Tabii tabii tabii. Yani hatta o zamanlar sela verilirdi.
Sahurda o vakitte.
Tabii. Selatü selamlar peygamberimize okunurdu. Ağız yıkama vakti bildirilirdi.
Herkes bilirdi ki bu vakit.
Herkes bilirdi. O vakit şimdi ağız yıkama şeyi başladı. Ardından 15 dakika sonra ezan okunurdu. Aynı bugünkü gibi. O zaman da namaz kılma vakti girdiğini, ezan vaktinin girdiğini bilirsin.
Evet.
Yani 1982'ye kadar uygulama bu. 1982'de zamanın o zaman tabii ihtilal
evet.
şeyi hükümeti ve ardından Diyanet İşleri Başkanı buna vesile olarak bu 15 dakikayı kaldırdılar ve ezana kadar yedirmeye başladılar.
Neydi şeyleri? Yani ne amaçla yapılmış?
Yani şimdi ne amaçla bunu yaptıklarını
söylemediler.
Şey olarak bilmiyorum. Yani son vaktine kadar belki bunu temkin vakti dediler. Temkin vaktini mi kaldırıyoruz dediler. Tümden böyle bir temkin vaktinin olmadığı zaten ifade ediliyor. 1400 senedir hesaplamalar, evet, şeyler. Hani 1-2 dakika temkin vakti, 2-3 dakika olur, 15 dakika diye değil. Böylece bunu kaldırdılar ve Müslümanlar açısından son derece sıkıntılı bir noktaya oruç ibadetini götürdüler. E bitmiyor ki adam. Şimdi birisi daha çıkıyor, diyor ki hayır 50 dakika daha yememiz lazım. Ve 250 kişiyle toplanıp yiyor. Diyanet yanlış yapıyor diyor. Vakit girmedi diyor falan.
Bunu
toplanıp tabii 250-300 kişiyle başlayıp ve bu kişi televizyonlarda her kanalda o kanal, bu kanal, şu kanal geziyor.
Evet.
Konuşuyor. Yıllarca belki Süleymaniye'de hatiplik de yapmış bir kimse.
Evet.
Şimdi dolayısıyla kardeşim yani 1400 senedir bütün Müslümanlar ve Osmanlı'da her camilerin kenarında vakit hesaplama bölümleri vardır.
Değil mi?
Evet. Yani en önemli muvakkithaneler vardır. Dolayısıyla da en önemli husus ibadetlerde hassasiyettir. İbadetlerde hassasiyet. Ha sen bunu dediğin gibi 50 dakikada yersin. Hayır daha güneş doğmadı dersin. Ortalık hava kararmıştır. Bulutlu havadır. Bir 50 dakikada öyle uzatırsın. İstediğin kadar yersin. Burada bir noktada gemisin kurtaran kaptan. Evet. İnsanlar ibadetlerinde hassas davranacak. Ve bunlar aynı zamanda birliği, beraberliği de bozan insanlar.
Evet.
Yani şu işten hiç kimse rahatsız olmuyor. Zaten oruç tutamayacak olan kimseye sen 50 dakika ne bileyim yarım saat daha aç duramıyorsan, diyelim ki 10 saat 15 saat durdun da 13 saat bir yarım saat daha duramıyorsun.
Evet.
Ölecek durumdasın.
Evet.
Yani zaten bu adam oruç tutamaz.
Yani.
Oruç tutamaz. Sen onun Allah için tuttuğu ibadetini bozmak için elinden ne gelirse adam yapmaya çalışıyor. Ve bu namaz vakitleri hususu gerçekten takvimlerde, çalışmalarda, rasathanelerde, Osmanlı'da, muvakkithanelerde en ince detayına kadar tespit edilmiştir. Bunlara onun kitabını verseniz, onların kitaplarını verseniz anlayamazlar.
Usturlaplar var.
Onları... Tabii tabii. Onları versen, hadi şu hesaplamaları şunu anla, şu kitapları oku da anlat bana desen, anlayamazlar ve anlatamazlar.
Evet.
Bu işin erbabı değil, bilen değil. Efendim neymiş, havaya bakmış da hava daha kararmamış. Havanın kadar, bulutlu zamanı bu kadar basit olur mu? Hava daha karanlık oluyormuş.
Biraz astronomi anlayan, fizik, yani, kimya bilen.
Yani inanın dağdaki çoban söylemez bu sözü.
Evet.
Ben havaya baktım da daha şöyle şöyle falan diye dağdaki çoban söylemez. Bunlar olayı bu şeklinde. 1982, 15, şimdi yarın bir 15 dakika daha uzatalım.
Evet.
Öbür gün bir 15 dakika daha uzatalım.
Ne
değil
kaldı?
Mi? Yani böyle sakat bir mantık,
evet,
anlayış gerçekten olamaz. O sebeple insanların ibadetinde, taatinde işini sağlama almaları en birinci yoldur.
Zaten vazifesi herkesin. Yani gerçekten sağlıklı olmasına dikkat edecek değil mi? Her Müslüman.
Evet.
Her şahıs.
Evet. Dolayısıyla işte bu tip şeyler de yani her sene çıkardı zaten Ramazan'da. Bu sene ilahiyatçı geçinenlerden çıktı bunlar. Her sene bazen hükümetler kanalıyla, bazen basın kanalıyla. Şimdi basın buldu böyle 2-3 kişi. Onları gezdiriyor, dolaştırıyor, konuşturuyor böyle. Ama nereden çıkıyor? İşte din camiasından. Hepsini toplasan 2 kişi, 3 kişi.
Evet.
Şuna kimse katılmaz, söylemez. Dediğin gibi doğrularını da belki dinlemeyip şu 2 kişinin, 3 kişinin, yani o Peygamber Efendimizin ve ashabının ve sonraki binlerce, on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca, 1400 senedir gelen alimlerin bir tarafa bırakıp 2 kişi maalesef şöyle diye, bunların da oruç tuttukları da diğer şeyleri de şüphelidir yani. Bu insanların çok iyi. Çünkü ben 50 dakika daha yedim diyor, yiyorum, evet, diyor. 50 dakikada erken bozduysa bilemiyoruz. Yarın onları da şeye almaya başlayabilirler yani. Tam güneş batarken falan.
Evet.
Onların çok ince hesaplamaları var ya böyle. Yarın öğleye kadar başka teknoloji vardı falan derler. Çocuklara tuttururlardı.
Evet.
Herhalde teknolojinin asıl oruçta diyebilirler bu tipler. Evet, evet, bunlar da maalesef Ramazan'da işte böyle yaşanmaması istenen şeyler. Ama biz buradan başka bir şeye daha geçelim. Evet. Siyasi demiştin de aklıma gelmişti. Evet. Somali meselesi oldu.
Evet.
Değil mi? Yani ona da şöyle vaktimizin olduğunca değinmek lazım.
Evet.
Bugün gerçekten milletimiz, hani ayinesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Bunlar bunlarla konuşuyor ama,
evet,
milletimiz hizmet ediyor. Bugün gerçekten. Dünyada gerçekten bir Ramazan ayında bir insanlık dramı yaşandı. Somali'de, o Güney Afrika bölgesinde.
Evet.
İnsanlar her 6 dakikada bir çocuğun öldüğü, bir insanın hayatını kaybettiği, nice dramların yaşandığını özellikle bazı çok duyarlı basın organlarımız, ki burada özellikle dostum olduğu için ismini de zikrediyorum, Osman Sağırlı Bey'in evet. bizzat gidip oraları gezmesi, belki Türkiye'ye tanıtan kişi oldu. Evet. Oradaki o dramı gösteren insan oldu.
Çünkü hep
kendisini tebrik ediyorum.
Yabancı basının böyle yanlı yayınlarını gördük.
Evet. Ve hatta tabii oralarda daha ne dramlar yaşanıyor biz bilemiyoruz. Orada bazıları bunu bir menfaat aracı olarak getirip belki organ nakliyle ilgili neler yaşanıyor. Evet. Orada ne insanları çalıyorlar, ne insanları kaçırıyorlar, bakma uğruna neler yapıyorlar. Biz bunları bilemiyoruz.
Evet.
Yani birisi bundan kendine menfaat olarak şey derken bizim milletimiz oraya, o insanlara sahip çıkma adına orayı tüm dünyaya duyurdu. Tüm dünyaya duyurmak da bir radyo kanalıyla olmaz. İşte evet. Türkiye'nin başbakanı giderse, oraya bir bakanları lideri giderse, bakanları giderse,
sanatçıları gidiyor.
O zaman sanatçıları giderse,
evet.
yani şu ilahiyatçıları dini bozuyor, sanatçılar orada.
Ne garip.
Şu şeyi görebiliyor musun yani? Onlar ona...
Yaman bir çelişki.
Evet. Yani kime ne hizmetin olacağı da hiç belli olmaz. Evet. Kimin ne olacağı da hiç belli olmaz. Bunlar da anlat. Biri burada dini bozmaya gidiyor. Orada hiç olmasa o bir hizmet götürmeye.
İnsanlık.
O dramı şeye, hatta diyorlar ki ne işi var orada sen şöyle böyle.
Bunu söyleyenin de insanlığında biraz şüpheli ünlemler var yani. Soru işareti.
Maalesef.
Öyle mi olur?
Maalesef. Ve tüm dünyaya gerçekten başbakanın buradaki şeyi, imaj çok önemlidir.
Evet.
Fehim Bey. İmaj, yani bir bizim devletimizin şu anda dünyadaki imajı son derece yükselmiştir.
Evet.
Yani sizin dünyadaki çok sizden uzakta bir yere oradaki insanlığın dramını dünyaya duyurmanız, oradaki insanlara sahip çıktığınızı göstermeniz, insanlık, asıl olanın insanlık olduğunu belirtmeniz ve sahip çıkmanız Türkiye'nin imajını kat be kat artırmıştır bugün dünyada.
Bu Necip Asil Türk milletinin herhalde karakteristik bir huyu.
Burada karakteristik bir huyudur. Burada mühim olan hani baş neredeyse gövde oradadır, şeyi vardır. Eğer baş bir yere gidiyorsa bizim milletimiz de arkasından çok rahat.
Zaten
çünkü güven duygusu çok önemli.
Başsız kaldığımız zamanlar zaten sıkıntıyı çektik herhalde.
Evet. O zaman ayaklarında her biri bir tarafa gitmeye başlıyor. Tabii.
Hatta bir söz vardı. Başın yok, aşın yok.
Başın olmayanın aşı olmaz demişler. Evet, başın yok, aşın yok. Şimdi el bir tarafta, gövde bir tarafta, baş bir tarafta olursa hepsi çürür. Bunları bir araya getirirsen insan haline gelir. Ve o tek başa bağlıysa, kalbe bağlıysa, değil mi?
Evet.
Birlik varsa o zaman aynı noktaya doğru gider. Şimdi burada başın böyle gerçekten bulunması lazım gelen yerde bulunduğunu göstermesiyle milletimiz bir anda seferber olabiliyor.
Evet.
Ve bu seferberliği her yönüyle göstermiş durumdadır. Dolayısıyla milletimizin şu Ramazan günü vermiş olduğu çok önemli bir sınavdır bu da.
Evet, bu da bir
bu da büyük bir sınavdır. Burada başından en şey insanına kadar, hani bunları bazen görüyoruz, bazen basın organlarında çıkıyor. En garip bir insan parasının, maaşının yarısını oraya gönderebiliyor. Evet. En garip bir insan. Bunları yaşandığını görebiliyoruz. Bu da yine işte bu birliğin gücü, bu beraberliğin gücü, bu muhabbetin gücü, yine ve Ramazan ayının bereketi diye bunları söylemek mümkün. Dolayısıyla bu noktada da başbakanı, hükümeti ve milleti tebrik etmek
evet.
gerekir. Gerçekten yerinde bir iş yapmışlardır. İnşallah Cenab-ı Hak oradaki dindaşlarımızın da, Müslümanların da en kısa bir zamanda sıkıntılarını kaldırsın diyelim.
İnşallah.
Dua edelim. Evet. Tabii Ramazan böyle. Siyasi. Akla gelen başka bir şey var mı ama bir de işin bayram noktası var.
Bayram evet.
Bayram. Hani öyle diyor Erzurumlu Alvarlı. Mevla bizi affede, bayram o bayram olur. Cürmü günahlar gide, bayram o bayram olur. Yani bizim milletimiz aslında hüzün bayramıdır. Ramazan bayramı hüzün bayramıdır. Yani çok sevdiği bir sevgiliyi kaybetmiştir, gitmiştir o. Ve yine 11 aydır beklediği misafiri kendisinde bir müddet kalmış ve ayrılmıştır. Yanından gitmiştir. Onun üzüntüsü vardır. Zaten son günleri camilerde, mahyalarda elveda elveda diye geçmiştir.
Kimi tesbihlerde.
Değil mi? Tesbihatlarda. Kimi tesbihatlarda, Osmanlılarda öyleydi tesbihatlarda. Elveda, elveda ya şehri Ramazan. Elveda, elveda ya şehri bereketi vel gufran diye. Böyle tesbihatlar vardı. Günümüzde biraz daha değişik okunuyor camilerimizde. Evet. Dolayısıyla da bu bir hüzün bayramıdır. Büyük evet. bir üzüntüdür. Hatta yani son hafta kimsenin ağzını bıçak açmazdı Osmanlı'da, halkımızda. Kimse konuşmazdı herkes. Yani zaten artık gideceği belli oldu ya, yani misafir gidiyor, nereye gidiyorum falan dedi, evden artık kalkacak. Yani o anda artık onun üzüntüsü şeyi, gideceği belli oldu.
Dokunsan ağlayacak gibi olur
insanlar. İnan öyle, bunu anlatırlar yani eserlerde, kitaplarda. Aynen öyledir, dokunsan ağlayacak durumundadır. Büyük bir üzüntü içerisindedir ve gitmesini asla istemez. Hatta onda defnedilmeyi ister. O Ramazan'ı, böyle Ramazan ayında ölmeyi, defnedilmeyi ister. Yaşlılar tabii özellikle. Yani öbür Ramazan'a çıkar mıyım acaba? Yani şey onun bütün ona. Şeyi sanki Ramazan ayında defnedilmektir. Yaşlı, hasta, yaşı belli şeye gelmiş. Hani gençler için böyle ölmeyi istemek hiç kimse için istenmez de. Ama ölmek de kesin olduğuna göre evet. o yaşlı insanlar, ya bu Ramazan defnedilemedik, öbür Ramazan'a çıkar mıyım, ya Rabbi bizi o Ramazan'a çıkart diye sanki defnedilmek için beklerler. Bu çok farklı bir duygudur.
Bu yabancı seyyahların da kitaplarına geçmiştir değil
tabii,
mi?
Tabii tabii. Yani o son halleri, o üzüntülü halleri bizim kitaplarda, diğer şeylerde. Niye? O bereket ayı gidiyor. O muhabbet, o birlik ayı gidiyor. O farklı bir ay. Ondaki az önce dediğim gibi nice müjdeler vardır. Dolayısıyla Ramazan bayramı aslında sonradan hani şeker bayramı falan da diye böyle ifade edilir ama aslında sanki bir hüzün bayramıdır. Bir üzüntü bayramıdır. Bir dostu kaybetmenin. Fakat şu da bir bayramdır ki yani biz ondan hoşnuttuk. İnşallah o da bizden hoşnut olmuştur. Böyle bir Ramazan'a kavuştuk. Onda ibadet ettik. Rabbimizin bize buyurduklarını yerine getirdik diyerek bir sevinç, yani onu mutlu kılmanın bir sevinci şeyi de vardır. Ona kavuşmuş olmanın, onu beraber yaşamanın, onu mutlu kılmanın, onu uğurlamanın netice itibariyle bunları yaşamış olmak da kendileri açısından tabii bir bayramdır. Evet. Onu da o şekilde değerlendirirler. Ve bayram yine hem halkımız tarafından hem sarayda, Osmanlı'da resmi olarak kutlanan, dolu dolu yine aynı şekilde kutlanan bir hususiyettir. Sarayda Arefe günü başlar. Arefe günü padişah bayramı tebriklerini kabul etmeye başlar. Özellikle saray halkıyla beraber orada tahtı kurulur. Saray halkıyla, harem halkıyla, Enderun ağalarıyla, diğerleriyle Arefe günü bayramlaşır. Ertesi gün dışarıdaki devlet görevlileri, yine ilmi görevliler, onlarla sabah namazıyla bayram namazı arasında.
Nasıl olur? Mesela bizzat gelip önlerinden geçerek sözle mi bayramlaşırlar?
Şimdi Topkapı Sarayı'nın üçüncü kapısı vardır. Bab-ı-Sade kapısı.
Evet.
Tam padişah Harem-i Hümayun'un kapısıdır o. Oraya padişahın tahtı kurulur. Padişah sabah namazını saray mescidinde kılar ve oraya gelir. Bu arada diğer devlet görevlileri de sabah namazını Ayasofya'da veya Sultanahmet Camii'nde kılmışlardır.
Evet.
Oradan içeriye giriş yaparlar ve orada tabi padişahın iki tarafında solakları, çavuşları, her şeyleri bayram töreni içerisinde bulunurlar. Sadrazamdan itibaren önce devlet görevlileri padişahın bayramını tebrik eder, önüne gelir, eğilir, bayramını tebrik eder. Padişah, hareketi hümayun, padişahım devletinle bin yaşa, asker hareket çeker. Padişah ayağa kalkar. Çavuşlar alkışlarlar. Padişah oturur. Bu şekilde bir bayramlaşma, her birisi tek tek gelerek padişahın bayramını tebrik eder. Kendilerine özel verilecek şeyler vardır, bellidir, hediyeler vardır. İstirahatı Ümayun padişahım, devletinle bin yaşa, yine alkışlar. Padişah oturduğu zaman çavuşlar böyle yüksek sesle şeyler söylerler. Tabii Kur'an-ı Kerimler okunur, dualar edilir aynı şekilde. Ardından ilmiye sınıfı padişahın bayramını bu şekilde tebrik eder. Ve böylece bir bayramlaşma şeyi son bulmuş olur. Ardından bayram namazı için bu defa padişah ya Ayasofya Camii'ne veya Sultanahmet Camii'ne gider. Yani bayramlaşma öğleyle sabah namazıyla bayram namazı arasında.
Bayram namazında halk da katılır mı?
Yok.
Sadece
saray. Tabii sadece onların isimleri yine defterlerde bellidir onlar. Evet. Ve dolayısıyla halk açısından da yine aynı şekilde bayramlaşmalar Osmanlı'da son derece yoğun bir şekilde muhabbetle birbirlerinin genelde ziyarettir zaten. Evleri ziyarettir. Camiden çıkışlarda bayramlaşmadır. Ve o şekilde ziyaretler yoluyla yine bayramlaşma devam eder.
Peki.
Biz de sevgili TGRT FM dinleyicilerine sıhhat ve afiyet içerisinde nice Ramazan-ı Şerifler ve nice bayramlar ağız tadıyla ulaşmalarını, geçirmelerini diliyoruz ve kendilerine iyi akşamlar diliyorum.
Efendim teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz, programımız burada bitti. Bu programı sizler için Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ahmet Şemşirgil Bey hazırladı. Ana kumanda masasında İsmail Salih Sert kardeşimiz bulundu ve ben Deniz Fehim Harmanış'a sundum. Hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a ısmarladık efendim.
Tarih ve insan.
Dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslim bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Şu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih dile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için buyurdum. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, üç kıtayı bürüdüm. Bu tepeler tanır beni, ha bu ufuklar tanır. Şarktan güneş doğduğunda gölgem garba uzanır. Mazlumlar gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Hırsıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır, ha bu kalalar tanır. Nal sesimi işitenler kıyamet koptu sanır.